Ayrım 31.
Otluk belinden sonraki vaziyet. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kesin mağlubiyetinden sonra başkent Tebriz'e çekilebilmesinde sadece mahirane ricatinin rolü yoktu. Zira Sultan Fatih de toleransla hareket etmiş ve bu Akkoyunlu Türk hakanına nispet dahilinde imkan tanımıştı. Dolayısıyla bu ricat hareketinin muvaffakiyetle neticelenmesinde kısmen de olsa Sultan Fatih'in de katkısı olmuştu. Şöyle ki Sultan Fatih ricat halindeki Akkoyunlu ordusunu takibe lüzum görmemişti. Zira bu savaşa bir fütuhat harbi gözüyle bakmamış, bütün gayesi doğudaki en kuvvetli düşmanını zararsız hale getirebilmeye dayanmaktaydı ki bunda da ziyadesiyle muvaffak olabilmişti. Otluk Beli mevkiinde 3 gün daha kalan Sultan Fatih Osmanlı ordusuna esir düşen Akkoyunlu alimleriyle sanatkarlarını saygıyla karşılayıp bunlardan Kadı Mahmut ile Munşi Seyyid Mehmet vesaire gibi bazı değerli şahsiyetleri bizzat kendi hizmetine almakla şereflendirmiş ve diğerlerini de muhtelif hizmetlere atadıktan sonra geri dönüş hazırlıklarını da tamamlatıp payitaht İstanbul beldesinin yolunu tutmuştu. Osmanlı Türk ordusu geri dönüş yolculuğunda Şebin Karahisar, Şarki Karahisar'ı kendiliklerinden teslim oluşları suretiyle işgal etmiş ve bu şekilde Niksar'a kadar uzayan Akkoyunlu hududu buralara kadar gerilemişti. Uzun Hasan Şebin Karahisar'ın fethini kabulle Mevlana Ahmet Bekürci'yi Fatih nezdinde elçi olarak gönderip Osmanlı padişahına sulh teklifinde bulunup Akkoyunlu ve Karaman beylerini azat etmesi için ricada bulunmuştu. Sultan Fatih ise bir daha Osmanlı topraklarına tecavüz etmemesi şartıyla sulh teklifini kabul ederek Akkoyunlu ve Karaman beylerini azat ederek ordusunun büyük bir bölümü ile payitaht İstanbul'a döndü. Padişahlarını coşkun bir tezahüratla karşılayan İstanbul halkı Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi'nin kazandığı zaferin verdiği coşku ile erkek ve kadın olmak üzere 40 bin esiri azat etti. Sevinmesinde yerden göğe kadar hakkı vardı. Zira hemen hemen günlük düşüncesi haline gelmiş bulunan büyük bir gaileden kurtulmuştu. Ne var ki huylu huyundan vazgeçmez misali mağlubiyeti bir türlü hazmedememiş olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan yeniden savaşabilmenin çarelerini aramakta ve bu uğurda yeni yeni planlar hazırlamaktaydı. Ve bu paralelde Venediklileriyle tekrar temas kurup birlikte savaşmak için onları da ikna etmeye çalışmaktaydı. Ancak Akkoyunlu hükümdarının kaderine pek rıza göstermeyip yeniden şansını deneyebilme faaliyetlerine girişeceğinden şüphesi olan Sultan Fatih, özel habercileri vasıtasıyla vaziyeti öğrenmiş ve Timur ailesinden Herat hükümdarı Hüseyin Baykara'ya name gönderip, Uzun Hasan'ı ortadan tamamen kaldırabilmek gayesiyle birlikte hareket ederek iki koldan harekete geçmeyi teklif etmişti. Ancak bütün bunlara lüzum kalmamış ve mesele kendiliğinden hallolmuştu. Zira Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 1472 senesinin başında Tebriz'de vefat etmişti. Uzun Hasan'ın hakkın rahmetine kavuşmasından sonra onun nüfus sahasına dahil bulunan Gürcistan ile Trabzon sancağı dahilindeki bazı mahalleleri Trabzon yolu üstündeki Torul Kalesi'ni zapt eden Sultan Fatih böylece Akkoyunlular Devleti'nin varlığına tamamen son vermiş olmaktaydı. Uzun Hasan'ın bir ikinci hatası da Otluk Beli Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kendisine bağlı boy ve oymaklardan Ustaçlı, Rumlu, Musulu, Tekeli, Bayburtlu, Çapanlı, Karacadağlı, Karamanlı, Varsak, Afşar ve Koçarları İran'a götürerek Doğu Anadolu'da Türkmenlerin azalmasına sebep olmuş ve bu surette Safevi ile sonradan bu Türkmen boylarına istinat etmek, dayanmak suretiyle devlet ve tarikatlarını kurmuşlardı. Son Seferi Hümayun ve Büyük Cihangir'in ölümü. 3 Mayıs 1481 Perşembe. 16 yıldır Osmanlı Devleti ile harp halinde bulunan Venedik Cumhuriyeti karada ve denizde peş peşe yapılan son dönem Osmanlı saldırılarından yılarak nihayet 25 Ocak 1479'da Osmanlı Devleti ile sulh muahedesi imzalayarak savaş haline son vermişti. Muahedeye göre İşkodra'yı boşaltıp teslim etmeye razı olan Venedik, ayrıca Akçahisar, Libni, Eğriboz adalarını bırakıyor ve mukabil olarak Osmanlı padişahı da Mora'da işgal etmiş bulunduğu bir kısım mahalleleri iade ediyordu. Yine aynı ahitnameye göre Venedik Cumhuriyeti doğudaki ticaret serbestliğine karşılık her yıl 10 bin Venedik altını vergi vermeyi ve ayrıca savaş esirlerinin iade edilmesine karşılık olarak da borcu olan 100 bin dukayı da 2 yılda ödemeyi taahhüt etmekteydi. Nihayet böylesi mükemmel bir ahitname karşılığı Venedik Cumhuriyeti gibi büyük bir deniz devletini saf dışı bırakabilmiş olan Sultan Fatih, 23 Mayıs 1480 tarihinde Vezir Mesih Paşa'yı kuvvetli bir donanma ile Saint-Jean Şövalyelerinin elinde bulunan Rodos Adası'na gönderdi. Bu meyanda Gedik Ahmet Paşa ise 1479'da Tokko Hanedanı'na ait Aya, Mavra, Kefalonya ve Zant adalarını zapt ederek Napoli Krallığı'nın iç işlerine karışabilmek imkanını sağlamıştı. İtalyan yarımadasının topuzunda Türk bayrağının dalgalanmaya başlaması Roma'nın fethine hazırlanıldığını açıklıkla meydana koymaktaydı. Bu durumu sezinleyen Papa Batılı bütün Hristiyan devletleri yardıma çağırmış ve fakat hiçbiri neticeye varamamıştı. Bu meyanda Venedik Cumhuriyeti ise korku ve dehşet içinde her an muhtemel olabilecek bir taarruz hareketi ile yoklara karışabilecekleri vaziyeti düşünerek adeta ürperiyordu. Nasıl korkmayaydı ki Bizans'ın feci akıbeti meydandaydı? Avrupa açılarına yaraşır bir tarz, Büyük Cihangir'i zehir yolu ile öldürebilme planı. Osmanlı Türk Devleti'nin fütuhat hareketinin Cihan İmparatorluğu gayesini esas almış olduğunu ve takip edilen bu strateji içinde Batı Roma'nın da yer aldığını vesaire iyice kavrayan Avrupa devletlerinin hemen her birisiyle bir ayrı gayri içinde bocaladığından Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı seferine cesaret edememekteydiler ve ancak siyasi ve askeri savunma tedbirleriyle avunmaya çalışmaktaydılar. Ne var ki Papalık ve Venedik Cumhuriyeti devletleri diğer Hristiyan devletlerin kaderciliğini paylaşmak niyetinde değillerdi. Ve de bu dehşet verici gidişe bir son verebilmenin çaresini muhakkak bulmak lazımdı. Nitekim Venedik Cumhuriyeti devleti bu çözülmesi imkansız gibi görünen problemi kökünden çözebilecek gayet parlak bir çare bulmuştu. Ve hem de kendi şanına, kendi şöhretine pek layık, pek yakışan bir çare. Büyük Cihangir zehirletilerek ortadan kaldırılacaktı. Kendilerine pek de yaraşan bu kahpece planı 14 defa denemişler ve fakat her seferinde de arzu ettikleri iğrenç neticeyi elde edememişlerdi. Ancak pek soysuz bu icraatlarından hiçbir zaman vazgeçmediler ve en nihayet kendi isteklerini tam manada icra edebilecek iblis yaratılışlı bir hekim buldular ve bu kahpe iblisin yardımıyla tiksindirici gayelerine erişebilmişlerdir ki bu kancıkça icraatları Venedik Cumhuriyeti Devleti tarihinde silinmesine asla imkan olmayan kapkara bir leke sürmüştür. Yukarıda kayda geçtiğimiz bu trajik vaka günümüzde bütün çıplaklığıyla meydana çıkmış ve gizli kapaklı hemen hiçbir yönü kalmamıştır. Ve de olsun yabancı, ve de olsun bizim Türk kaynaklarında yetkili kalemlerce vaka yukarıda özetlediğimiz şekliyle aynen kabul ve teyit edilmektedir. Dünyaca ünlü Avrupalı tarihçilerden Ordinarius Profesör Dr. Franz Babinger, vesikalara ve resmi makamların belgelerine dayanarak Venediklilerin bu kahvece tertipledikleri cinayetlerini açıkça yazmaktadır. Dünyaca ünlü tarihçinin belgelere dayanan bu tarihi açıklamasına aynen geçiyoruz. Dipnot: Ordinarius Profesör Dr. Franz Babinger'in zehirlenme vakası hakkındaki yazısı Hayat Tarih Mecmuası'nın Mayıs 1969 tarihli sayısından aynen alınmıştır. 1456 yılının Nisan'ından 1479 yılına kadar Venedikliler en az 14 defa Fatih'i zehirle öldürmeye teşebbüs etmişler ve muvaffak olabilmek için İstanbul'a kiralık katil göndermişler, payitahta ajanlar bulmaya çalışmışlar ve bir hayli de bulabilmişlerdir. Dipnot: İstanbul'da hayli ajan namzeti bulunduğundan söz etmesine rağmen hangi kavimlerden olduklarını açıklayan herhangi bir not düşmemiş. Babinger buna niçin lüzum görmemiştir bilinmez. Ancak bilinebilmesi en azından tarihimiz açısından önemliydi diyebiliriz. Aradan geçen bu 23 yıl zarfında Venedik hükümetinin 10 kişiden kurulu meclisi başvurmadı, yer bırakmamış, maddi gider her ne miktar olursa olsun umursamamış ve bu uğurda girebilecek para her ne miktar olursa olsun boşa gitmiş olmayacağına doğrudan kani olmuştur. Evvela Trogirli bir denizci bu işe memur edilmiş ve maddi giderin miktarı hiç mi hiç dikkate alınmadan İstanbul'a gönderilmiş ve aylarca beklendikten sonra hiçbir gelişme olmayınca bir başka katil namzeti aranmaya başlanmış, bu meyanda Kartavu'da bir rahip bu kirli işe talip olmuş, İsa'dan Baron Cella adlı bir aristokrat, Krakovilli bir Polonyalıyı, Arnavut bir berber takip etmiş, bunların hemen hiçbirisi en ufak bir gelişme sağlayamayınca sonunda İtalya'da doğup büyüyen Yahudi asıllı Maestro Yakov Popo, Türkçe'de Yakup Paşa adını almış ve tam 30 yıl sarayda padişahın hususi tabibi ve aynı zamanda mali müşaviri olmuş zatın üzerinde durulmuştu. Maestro Jacopo'nun kimliği ve vakanın seyir şekli. Yakup Paşa Fatih'in babası 2. Murat zamanında sarayda çalışmaya başlamış ve babasının ölümünden sonra kısa zamanda Fatih'in dikkatini çekmiş ve itimadını kazanmıştır. O tarihlerde Osmanlı topraklarına sığınmış İshak Sarfati'nin İtalya'ya gönderdiği mektuplarda belirttiği üzere Osmanlı toprakları Yahudiler için bir cennet, eşi bulunmaz bir serbestlik ve çalışma kazanma diyarı olduğunu haber alınca İstanbul'a gelmiş, burada da aradığını bulmuştur. Düşününüz ki bu tarihte papalık tahtına oturan Nikola V, Yahudi doktorların verdiği ilaçlarla İtalyanların Hristiyan ruhunun zedeleneceğini ileri sürerek Yahudi doktorları iş yapamaz hale düşürmüştü. Bu yüzden Osmanlı ülkesine sığınan Maestro Jacopo evvela Edirne'ye gelerek saray hizmetine girmiş, fetihten sonra da İstanbul'un yolunu tutmuştur. Saray hizmetine devam etmiş, zamanla ilerleyerek vezir rütbesine yükselmiş ve paşa ünvanını almıştır. Maestro Jacopo başlangıçta tabiatıyla doğduğu memlekete karşı sırtını çevirmiş, münasebetlerini kesmiştir. Zamanla Fatih'in teveccühünü kazandığını duyan eski hemşerileri onun itibar ve yardımından faydalanabilmek için ilişki kurmaya başlamışlar ve daha 1457 yılında çok kıymetli kumaşlar ve hediyeler göndererek irtibat kurmaya muvaffak olmuşlardır. Ancak Ağrıboz adası Venediklilerden zapt ederek tehlikenin kapıya dayandığı hissedilince Venediklilerden de 25 bin duka altın istedi. Bu işe Lando Delli adlı Floransalı bir asil aracı olarak seçilmişti. Çünkü Lando o vakitler Floransa'ya hakim vaziyette bulunan Medici ile can düşmanı vaziyetindeydi. Floransa'dan uzaklaşmak ve İstanbul'a sığınmak zorunda kalmıştı. Sonra İstanbul'daki Floransa konsolosunun biraderinin yakın arkadaşıydı. Nihayet Floransalı oluşu Venedik'in giriştiği teşebbüsün gizli kalmasına daha da hizmet edebilirdi. İstanbul'a varır varmaz parasızlık bahanesiyle Beyoğlu'ndaki Floransa konsolosluğuna sığınmış ve konsolosun biraderi Francesco Barancollo ile irtibat kurmuştu. Bu yolla Yakup Paşa ile ilişki kurabilmiş, Venediklilerin tekliflerini anlatmış ve kendisinin bu iş için ne talep ettiğini sormuştur. Lando'nun bilahare Venedik'in 10 azalı hükümet meclisine verdiği izahata göre Yakup Paşa'nın uzun düşünmelerinden ve pazarlığından sonra teklifi şu olmuştur. 1372 senesi Mart'ına kadar Fatih'i zehirleyip öldürecektir. Buna karşılık kendisine 10 bin duka altın istediği gibi bu işi muvaffakiyetle sonuçlandırdıktan sonra kendisinin de Venedik'e göç etmeye mecbur kaldığı takdirde Venediklilerden de 25 bin duka altın istemektedir. Lando da bu aracılık için başlangıçta 500, sonra Floransa'ya gidip yerleşmek için 10 bin duka altın istiyordu. Bu tekliflerin hepsi Venedik meclisine kolaylıkla kabul edildi. Çünkü onlar bu iş için 200 bin duka altın sarf etmeyi çoktan göze almışlardı. Aracı Lando en azından 2 bin duka altın alacaktı. Bundan başka Yakup Paşa Venedik tebaası olacak, kendisi ve evlatları Venedik tebaası haklarından istifade edeceği gibi vergi muafiyeti ve birçok imtiyazlardan da faydalanacaklardı. Bu hususlar kararlaştırıldıktan sonra bunların aracı Lando vasıtasıyla ve bizzat Venedik Hükümet Başkanı'nın mektubu ile Yakup Paşa'ya ulaştırmak üzere aracıya verilmiştir. Bütün bu teşebbüslere rağmen Fatih'in Gebze yakınlarında zehirlenerek ölmesine kadar kendisini zehirli felaketlerden korumuştur. Avrupalı tarihçinin de açıkça yazmış olduğu gibi Büyük Türk Serdarı kalleşçe bir tertibe kurban gitmiştir ki vefat ettiği gün muhteşem Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun parlak güneşi kalleşlik kurbanı eşsiz padişah için sanki matem tutarcasına sislere bürünmüştü. Muhteşem bir merasimle Üsküdar'a geçiş ve Yüce Osmanlı Padişahı'nın şehadeti. 27 Nisan 1481 Cuma sabahı denizler ve karalar Hakanı ve Doğu Batı Roma İmparatoru ünvanına da haiz koca Osmanlı Türk Padişahı Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, dillere destan emsalsiz kadırgasına binmiş, boğazı geçerek Üsküdar sahiline çıkarken deryayı kaplamış olan göz kamaştırıcı savaş gemileri selam toplarıyla her tarafı adeta inletmekteydi. Maltepe ile Gebze arasındaki Sultan Çayırı'nda ordugah kurulmuş, orduyu Hümayun'un büyük birlikleri kademeli şekilde yerleşmişlerdi. Hedefi her zamanki gibi meçhul bir doğu seferine çıkacak olan Büyük Fatih, o zamana kadar eşi benzeri görülmemiş muazzam toplar ve muhtelif silahlarla donatılmış 300 bin kişiden müteşekkil pek muhteşem bir orduyla yola çıkmıştı. Üsküdar'a geçen Büyük Türk Hakanı ordugâhtaki muhteşem ve azametli Otağ-ı Hümayun'una gelerek seferi hale geçip son hazırlıklarıyla meşgul olmaya koyuldu. Sultanın o an ölüm endişesi duyabileceği herhangi bir ciddi hastalığı yoktu ve sadece bacak ve ayak mafsallarında nikri denen damla hastalığından muzdaripti. Ancak buna rağmen çok ciddi bir vaziyeti yoktu ve zaten olsaydı böylesine büyük bir sefere çıkamaz veya çıkabilmeye mecali olmazdı. Hal böyleyken nasıl zuhur ettiği bilinmez 3 gün sonra 3 Mayıs 1481 Perşembe sabahı birden sancılanmaya başladı ve her geçen an sancısı biraz daha artarak adeta dayanılmaz bir hal aldı. Hemen herkes ne yapacağını şaşırmış, özel hekimleri çeşitli tedaviler uygulamaktaydılar. Ancak hiçbirisi işe yaramamış ve öğleden sonra saat 4'te vefat ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmeti rahmanına kavuşmuştu. Ve bu esnada uzayda hakim bulunan seyyare Merih Savaş Seyyaresi'ydi. Büyük ve eşsiz Türk Hakanı vefat ettiği an 49 yaşını 1 ay 5 gün geçirmekteydi. Ve de 49 yaş gibi en olgun ve en verimli çağında hedefi hala meçhul kalmış son seferine çıkamadan bir kalleş suikastçinin iğrenç icraatına kurban giderek hayata gözlerini kapamıştı. Baştan beri sadece özetin özeti sayılabilecek bir kapasitede yazmaya çalıştığımız o muhteşem hayat hikayesini dikkatlere alacak olursak, rahatlıkla diyebiliriz ki, şayet bir 10 sene daha sağlam olarak yaşayabilseydi, hilafsız Türk devletinin hudutları doğrudan Avrupa'nın merkezinde olabilecekti. Çünkü baş tarafta da kayda geçip dikkatleri çektiğimiz gibi, Fatih'in iki Roma tacını birleştirebilme fikri kesindi. Kim bilir belki de cihan devletlerinin gidişi de değişir ve günümüzdeki maddeci ve bencil duruma gelmezdi. 2003. Ne var ki Venedik Cumhuriyeti Devleti'nin tertiplettiği pek iğrenç ve pek alçakça icra edilen suikast hareketi, emsalsiz Cihangir'in muazzam tasavvurları ile birlikte şehit edilerek Türk tarihinin büyük felaketlerinden birini meydana getirmiş oldu. Zehirlenme vakası hakkında ünlü tarihçi Aşık Paşaoğlu şu satırları kaydetmiştir, aynen geçiyoruz. Vefatuna sebep ayağında zahmet vardı. Tabipler ilacundan aciz oldular. Ahir tabipler cem oldular, ittifak ittüler. Ayağından kan aldılar, zahmet ziyade oldu. Şarabı fari müsekkin uyku ilacı virdüler. Allah'ın rahmetine vardı. Eşsiz Türk Hakanı'nın ani ölümü Veziri Azam Karamani Mehmet Paşa'yı hem şaşırtmış ve hem de müşkül durumda bırakmıştı. Sultan Fatih'in ani ölümünü herkesten gizleyerek, "Padişahımız mübarek ayaklarından fazlaca muzdariptir, hekimler hemen hemen lazımdır," dediler. Padişahımızı Üsküdar'a götürdüm. Orduyu Hümayun'un burada kalıp ve bir tek ferdin dahi ordugâhtan ayrılmayıp avdetlerini beklemenizi ferman buyurmuşlardır deyip, naaşı her tarafı kapalı bir arabaya koyarak gizlice İstanbul'a geçirdi. Ancak hükümdarın vefat ettiği birkaç saat sonra öğrenilmiş ve Sultan Çayırı ordugâhı bir anda dağılıvermişti. Karamani Mehmet Paşa henüz yola çıkmadan Şehzade Cem Sultan'a gizli bir haberci göndermişti. Ne var ki Şehzade Cem'e gönderilen haberci hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Zira Mehmet Paşa'nın rakipleri durumundaki Rumeli Beylerbeyi Hersekoğlu Ahmet Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa, ki bunlar aynı zamanda Şehzade Bayezid'in damatlarıydı, haberciyi tuzağa düşürüp tutukladılar. Ayrıca Fatih'in ölüm haberinde yine bu zevat Yeniçeriler arasına yaymıştı ve Yeniçerileri ayaklandıranlar da onlardı. Sultan Fatih'in özel tabibi Yakup Paşa ayaklanan Yeniçeriler tarafından linç edilerek feci şekilde öldürüldü. Ve bu iğrenç adam böylece hem hak ettiği cezayı buldu ve hem de o kirli paralarına asla kavuşamadı. Ne var ki ayaklanma öylesine şuursuz bir hal almıştı ki, bu kargaşa esnasında hemen hiçbir günahı bulunmayan Veziri Azam Karamani Mehmet Paşa da aynı usulle şehit edilmişti. Yeniçeriler adeta gazava gelmiş ve de kontrolden tamamen çıkmışlardı ve yeni hedefleri günümüzde de mevcut bulunan Bahçe Kapısı semtinde yer alan ve o tarihlerde mevcut olan Yahudi mahalleleriyle Venedikli, Floransalı tüccarların mağazalarına saldırıp yağmaladılar. Yahudi evlerini yakıp yıktılar. Bu dehşet verici ayaklanma tam 18 gün sürdü ve nihayet İstanbul muhafızı olan İshak Paşa'nın Yeniçerilere dağıttığı altınlarla ancak bastırılabildi. Bütün bu vakalar zuhur ederken babasının vefat haberini zamanında alabilen Şehzade Bayezid, maiyetindeki 4000 askerle Amasya'dan yola çıkarak 9 günde Üsküdar'a gelerek bir çırpıda vaziyete el koyup 22 Mayıs 1481 tarihinde Osmanlı tahtına çıktı. Cihan tarihinin en büyük şahsiyetlerinden birisi olan Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, dahice planladığı muazzam bir fikrin ana hatlarını tahakkuk ettirebilmiş olduğu halde, alçakça bir suikaste kurban gittiğinden, ikmaline ömrü vefa etmemiş ve kalanını tamamlayabilmek kendisinden sonrakilere kalmıştı. Ölüm haberinin yankıları. Fatih'in ölüm haberi La Grande Aquila a Morta, Büyük Kartal Öldü namesiyle Avrupa'ya gittiğinde bütün Batı dünyasına toplar atılmış, şenlikler yapılmıştı. Ne var ki Batı dünyasının sevinci geçici olarak ve tüm tasavvurları beyinlerinde çivilenip kalacaktı. Çünkü Türk milletinin ebediyen şükran ve minnetine kavuşabilme şerefine erişmiş bulunan bu mümtaz şahsiyet ve büyük hakan, Osmanlı Türk Devleti'ni sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir muhteşem imparatorluk vaziyetine getirerek emin ellere teslim etmiş, kendisinden sonra gelen hükümdarlar ise tüm cihana Türk güç ve kuvvetini, bitmez tükenmez enerjisini yeniden göstererek Viyana kapılarına dayanmış, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirerek Avrupalıların heveslerini kursaklarına tıkamışlardı.